Ayrım 6. Ağustos. Elbette onun kurt adam olduğunu düşünüyorum, dedi polis memuru Neri, oldukça yüksek bir sesle. Belki rastlantıydı ama daha çok amaçlı olarak konuşuyordu. Ve Stan'ın berber dükkanındaki konuşmalar birdenbire kesiliverdi. Tarkers Mills halkının hatırladığı en sıcak Ağustos ayının ortasına gelinmişti. Ve bu gece Dolunay'ın ilk gecesi olacaktı. Yani bütün kasaba nefesini tutmuş bekliyordu. Memur Neri izleyicilerine dikkatle baktı. Ve sonra Stan Pelkin'in ortadaki berber sandalyesinin üzerinde tamamen lisede aldığı eğitimin derinliğinde kalmış, oturaklı, yasalara dayalı ve psikolojik konuşmasına devam etti. Parantez içerisinde, Neri iri yarı ve yapılı biriydi. Lisede Tarkers Mills'in kaptanlarının sayılarını çoğunlukla o yapardı. Derslerdeki çalışması ise ona bir miktar C ve pek az sayılmayacak kadar da D kazandırmıştı. Dipnot 1. Sayı. Touchdown. Amerikan futbolu diye adlandırılan rugby'nin deforme edilmiş hali olan nefis oyunundaki sayı. Deforme edilen bir şeyin aslından daha iyi olabileceğine dair verilebilecek ender örneklerden biri. Bu oyunda, parantez içerisinde, oyun alanı 100 yardta, hücum eden takım 4 defa top kullanarak 10 yarda ilerlemek zorundadır. Her 10 yarda ilerleyişte top kullanma hakkı devam eder. En sondaki 100 yarda çizgisi topa geçildiğinde sayı olur. Bunun adı ise touchdown'dur. Bazı herifler vardır, diye sürdürdü. Bunlar bir şekilde iki insan gibidirler. Bölünmüş kişilikler gibi yani. Bilirsiniz, ben onlara S.Kick şizolar diyorum. Kendisine gösterilen saygılı sessizliği takdir etmek için bir süre durup ardından devam etti. Şimdi bu herif bence böyle biri. Dolunay zamanı geldiğinde çıkıp birini öldürdüğünde ne yaptığını bildiğini sanmıyorum. O herhangi biri olabilir. Bankada bir veznedar, kasaba yolu üzerinde benzin istasyonlarının birinde pompacı, hatta belki şu anda burada olan biri. Bir anlamda kendi içinde bir hayvan olup dışarıdan gayet normal görünmek elbette öyle. Ne sandınız? Ama eğer bana vücudundan kıllar fışkıran ve aya uluyan bir herifin varlığına inanıp inanmadığımı soruyorsanız, hayır. Bu baka sadece çocuklar inanır. Peki ya Kostav'ın oğlu Neri? Diye sordu Stan. Neri'nin ensesindeki yağ rulalarının etrafında dikkatlice çalışırken. Uzun, keskin makası kırt kırt sesleri çıkartıyordu. Bu söylediklerimi tamamen doğruluyor, diye biraz öfkeyle yanıtlıyor Neri. Bu baka sadece çocuklar inanır. Aslında Marty Kostav hakkındaki gelişmeler yüzünden çok öfkeliydi. Kasabada içlerinde Neri'nin yakın arkadaşı olan Elfie Knopfler'ın da bulunduğu 6 kişiyi öldüren kaçığı ilk gören tanık bir çocuktu. Peki Neri'nin çocukla görüşmeye izni var mı? Hayır. Çocuğun nerede olduğunu biliyor mu? Hayır. Eyalet polisi tarafından kendisine verilmiş yazılı ifadeyle idare etmek zorundaydı. Ve bu kadarını bile alabilmek için başını eğip selam vermek, sonra geri geri yürümek ve lanet olası bir şekilde yalvarmak zorunda kalmıştı. Bunların tek sebebi eyalet polisinin kendisini bir oyuncak gibi gördüğü, kendi ayakkabılarını bile bağlamaktan aciz olduğunu düşündüğü bir küçük kasaba memuru olmasıydı. Bunların tek sebebi onlarınki gibi lanet olası bir gri ayı şapkasının olmamasıydı. Ve o yazılı ifade. Onu kıçını silmek için bile kullanabilirdi. Kostav'ın oğlunun anlattıklarına göre şu canavar 2 metre boyunda ve çıplaktı. Vücudun her yeri koyu renk kıllarla kaplıydı. Kocaman dişleri, yeşil gözleri vardı. Ve bir çuval panter boku gibi kokuyordu. Pençeleri vardı ama pençeler ele de benziyordu. Çocuk bir kuyruğunun da olduğunu düşünüyordu. İsa aşkına bir kuyruk. Belki, diye söze giriyor duvarın yanındaki sandalyelerin birinde oturan Fendi Franklin. Belki bu herif bir tür kostüm giyiyordur. Bilirsin, maske falan gibi bir şeyler işte. Buna inanmıyorum, diyor Neri. Sözcüklerin üzerinde durarak varmak istediği noktanın önemini vurgularcasına başını sallıyor. Stan Neri'nin ensesindeki dolgun yağ rulolarından birine batırmamak için makasını geri çekmek zorunda kalıyor. Hayır efendim, buna inanmıyorum. Yaz tatiline girmeden önce çocuk okulda bir sürü kurt adam öyküsü duydu. Kendisi de bunu itiraf ediyor. Ve sonra o sandalyede oturup bunları düşünmekten, kafasında bu senaryoyu kurmaktan başka yapacak bir şeyi yoktu zaten. Hepsi lanet olası bir biçimde psikolojik, anlıyor musunuz? Ay ışığında çalının arasından gelen sen olsaydın, çocuk senin bir kurt olduğunu düşünecekti Kenny. Kenny biraz huzursuzca gülüyor. Hayır, diyor Neri sıkıntıyla, çocuğun lanet olası kanıtları hiç yeterli değil. Marty Kostov'un Stov'daki akrabaların evinde verdiği yazılı ifadeye karşı duyduğu iğrenme ve hayal kırıklığı içinde memur Neri şu satırı gözden kaçırmıştı. Onların dördü birden yüzünde. Sanırım buna yüz diyebiliriz. Patladı ve tahmin ediyorum bu onun gözünü çıkardı, sol gözünü. Eğer memur Neri bu noktaya kafayı yorsaydı ama yormadı, daha kibirli bir şekilde gülerdi. Çünkü 1984'ün o sıcak, durgun Ağustos ayında sadece bir tek kasaba sakini göz bandı takıyordu ve herkesin arasından onun katil olduğunu düşünmek imkansızdı. Neri onun katil olduğuna inanmaktansa katilin kendi annesi olduğuna inanırdı. Bu davayı çözecek tek bir şey var diyordu memur Neri, duvarın yanında oturmuş. Pazar sabahı saç tıraşlarını bekleyen 4 ya da 5 adama doğru parmağını doğrultarak ''O da iyi bir polis araştırmasıdır. Bunu yapacak adam olmaya niyetliyim. Şu herifi teslim ettiğimde şu gri şapkalı eyaletçiler neye uğradıklarını şaşıracaklar.'' Neri'nin yüzü hayalci bir hal alıyor. ''Herhangi biri'' diyor. ''Bir veznedar, bir pompacı. Barda birlikte içki içtiğiniz o heriflerden biri.'' Ama iyi bir polis araştırması bunu çözecektir. Bu laflarıma dikkat edin. Ama memur Neri'nin iyi bir polis araştırması o gece Tarker Smith'in batısındaki iki toprak yolun kesişme noktasına park etmiş, Dodge kamyonun içerisinde otururken gümüş ay ışığıyla aydınlanmış kıllı bir kolun açık pencereden içeriye uzanmasıyla birlikte son buluyordu. Domuzlarınkini andıran kısık bir homurtu ve dehşet verici yabanil bir koku. Hayvanat bahçesindeki aslan kafesinden alabileceğiniz bir koku gibiydi. Vardı. Bir çatırdıyla yana döndürülen kafası yeşil bir gözün içine bakıyordu. Kurdun tüylerini gördü. Siyah, nemli burnunu. Burnun geriye kıvrılışıyla dişleri göründü. Canavar neredeyse oyuncu bir edayla ona bir pençe atmıştı. Ve Neri'nin sağ yanağı dişlerinin görünebildiği bir şekilde yarılmış aşağıya doğru sarkıyordu. Kan her yere fışkırdı. Sıcak kanın gömleğinin omzundan aşağıya doğru ağır ağır aktığını hissedebiliyordu. Haykırdı. Çığlıklar ağzından ve parçalanmış yanağından dışarı fırlıyordu. Canavarın kımıldanan omuzlarının üzerinden aşağıya doğru ser gibi beyaz ışıklarını akıtan ayı görebiliyordu. Kemerindeki 45'liği ve 30-30'luğu tamamen unuttu. Bu şeyin nasıl da S.Kick bir şekilde psikolojik olduğunu tamamen unuttu. İyi bir polis araştırmasını tamamen unuttu. Bunların yerine düşüncelerini o sabah berber dükkanında Kenny Franklin'in söylediği bir şeye sabitliyordu. Belki de bu herif bir tür kostüm giyiyordur. Bilirsin maske falan gibi bir şeyler işte. İşte bu yüzden kurt adam Neri'nin boğazına ulaştığında Neri de onun yüzüne ulaşıyordu. Uzayan yapıştırıcının çatırdısıyla birlikte lateks maskenin yerinden çıkıp düşeceğini ve böylece katili görebileceğini uman Neri iki avuç dolusu sert terimsi kılı kavrayıp çekti. Ama hiçbir şey olmadı. Canavardan yükselen acı ve öfke dolu bir kükreme dışında. Yaratık ona pençesiyle güçlü bir darbe indiriyor. Evet, onun bir el olduğunu görüyordu ama korkunç derecede biçimsizleşmiş bir el. Çocuk doğru söylüyormuş. Ve adamın gırtlağı parçalanıp açılıverdi. Kan kamyonetin ön camına ve kontrol panelinin her yanına fışkırıyordu. Kan memur Neri'nin apış arasında sıkıştırılmış duran buş şişesinin içine damlıyordu. Kurt adamın diğer eli Neri'nin yeni kesilmiş saçlarına uzandı. Ve adamı Ford kamyonetin sürücü bölmesinden dışarıya beline kadar şiddetle çekti. Zafer dolu bir uluyuşun ardından yüzünü ve burnunu Neri'nin boynuna gömdü. Bira, devrilmiş şişeden fokurdayarak dışarıya taşıp fren ve debriyaj pedallarının yanında köpürürken kurt adam besleniyordu. Tüm bunlar psikoloji için çok fazlaydı. Tüm bunlar iyi bir polis araştırması için çok fazlaydı. Eylül. Eylül hafif hafif ilerleyip dolunay gecesi yaklaştıkça Tarker Smith'in korkmuş sakinleri sıcaklığın en azından bir süre için kesilmesini bekliyor ama bu gerçekleşmiyordu. Koskoca dünyanın başka yerlerinde beyzbol ve futbol sezonları bir bir başlamıştı. Kanada'daki kayalık dağlarında yılların Shane Willard Scott'ı Tarker Smith sakinlerine Eylül ayının 21'inde bir fit kar yağacağını bildiriyordu. Ama dünyanın bu köşesinde yaz öylece kala kalmıştı. Gündüzleri sıcaklıklar 80'lerde seyrediyordu. Çocuklar okullarına döneli 3 hafta olmuştu ve saatleri gerçek zamanda geçen her saat için 1 dakika ilerliyormuş gibi görünen sınıfların içinde ter dökmekten hiç mutlu değillerdi. Kocalar ve karıları hiç sebepsiz yere hırçın bir şekilde tartışıyorlardı. Paralı yolun girişindeki kasaba yolunun üzerinde bulunan O'Neill'ın Gulf istasyonunda bir turist Paki O'Neill'a benzin fiyatları konusunda söylendiğinde Paki benzin pompasının başıyla herifin beynini dağıtıyordu. New Jersey'li olan herifin üst dudağına 4 dikiş atılması gerekmişti. Harry suratında sahte bir ifadeyle ve kısık bir sesle homurdanarak onu dava etmekten ve mahkemeye vermekten bahsedip duruyordu. Bu herifin neden şikayet ettiğini bilmiyorum diye o gece barda asık bir suratla konuşuyordu Paki. Ona sadece gücümün yarısıyla vurdum biliyor musun? Eğer herife bütün gücümle vursaydım onun akıllı ağzını iyice benzetecektim biliyor musun? Elbette diyor Billy Robertson. Çünkü Paki eğer aynı fikirde olmadığı takdirde ona da bütün gücüyle vuracakmış gibi görünüyordu. Bir biraya daha ne dersin Paki? Sen de birinci sınıf yalakanın tekisin dedi Paki. Bill Stramfuller bulaşık makinesinin tabakların birinden çıkaramadığı küçük bir yumurta parçası yüzünden karısını hastanelik ediyordu. Karısının öğle yemeği için kendisine verdiği tabağın üzerindeki kurumuş sarı lekeye bakan Milt, kadına sağlam bir tane geçirmişti. Paki O'Neill'ın da söyleyebileceği gibi Milt karısına bütün gücüyle vurmuştu. ''Lanet olası pasaklı orospu!'' diye söyleniyordu. Mutfak zeminine yayılıp kalmış olan Donnelly'nin tepesinde dikilerek. Kadının kırık burnundan ve kafasının arkasından kanlar akıyordu. ''Annem bulaşıkları tertemiz yıkardı ve onun bir bulaşık makinesi bile yoktu. Senin derdin ne?'' Daha sonra Milt, Portland Devlet Hastanesi'nin acil odasında doktora Donnelly'nin merdivenlerden düştüğünü söyledi. Evliliğinin 9 yılını bir savaş halinde geçirdikten sonra artık dehşete düşmüş ve yılmış durumdaki Donnelly de bunu doğrulayacaktı. Dolunay gecesi saat 7 sularında rüzgar çıkmıştı. O uzun yaz mevsiminin ilk üşütücü rüzgarıydı. Rüzgar kuzeyden fırtına bulutları getiriyor, Dolunay bir süre için bu bulutların aralarına dalıp çıkarak ve onları dövülmüş gümüş rengine dönüştürerek adeta bulutlarla elimsende oyunu oynuyordu. Ardından bulutlar kararıp yoğunlaştı ve Dolunay gözden kayboldu. Ama hala oradaydı. Parker Smith'in 20 mil dışındaki evden gelgit dalgaların hissedildiği gibi eve daha yakın olan canavar da Dolunay'ın çekimini hissedebiliyordu. Sabah iki sularında kasabanın yaklaşık 20 mil dışında bulunan Batı Stage yolundaki Elmer's Dinema'nın domuz ağılından korkunç ciyaklamalar yükseliyordu. Üzerine sadece pijamasının altını ve terliklerini giymiş olan Elmer, tüfeğini almaya gitti. 1947'de Elmer kendisiyle evlendiğinde 16 yaşında ve neredeyse güzel bir kadın olan karısı dışarı çıkmaması, evde kendisiyle kalması için ağlayıp yalvarıyordu. Elmer kadını savurup uzaklaştırdı ve girişte duran silahını eline aldı. Domuzlar artık sadece ciyaklamıyordu, çığlıklar atıyorlardı. Sesleri bir manyak tarafından pijama partilerinde gafil avlanmış bir sürü genç kızın attığı çığlıklar gibiydi. Elmer gidiyordu ve hiçbir şey onu durduramayacaktı. Böyle diyordu karısına. Ve gecenin içinde yükselen bir zafer ulumasıyla birlikte adamın nasırlaşmış eli arka kapının mandalında dona kalıyordu. Bu bir kurt ulumasıydı. Ama ulumada o kadar insani bir şey vardı ki, İşte o şey Elmer'ın kapı mandalını bırakmasını ve Alice Zineman tarafından oturma odasına sürüklenmesine izin vermesini sağlayacaktı. Adam kollarını karısına dolamıştı ve kadını kanepeye doğru götürüyordu. Orada ikisi iki korkmuş çocuk gibi oturup kaldılar. Artık domuzların çığlıkları duraklamaya başlamıştı ve tamamen susuyorlardı. Evet, susuyorlardı. Birer birer susuyorlardı. Yaygara yaparken çıkan boğuk gürültülere benzeyen korkunç sesler domuzların ciyaklamalarını bastırıyordu. Canavar yeniden uludu ve uluması dolunay gibi gümüşe benziyordu. Elmer pencereye doğru gitti ve bir şeyin, ne olduğunu söyleyemeyeceği bir şeyin sıçrayarak karanlığın derinliklerinde kaybolduğunu gördü. Ardından yağmur başlamıştı. Elmer ve Alice tüm ışıkların yanık olduğu yatak odalarında yatakların üzerinde otururlarken yağmur pencereleri topa tutuyordu. Soğuk bir yağmurdu. Sonbaharın ilk gerçek yağmuru ve yarın yaprakların üzerine ilk renk dalgaları düşmeye başlayacaktı. Elmer ağlını beklediği şeyle karşılaştı. Bir katliam. 9 dişi domuzunun tamamı ve erkek domuzlarının ikisi ölmüştü. Bağırsakları deşilmiş ve kısmen yenmişlerdi. Çamurun içinde yatıyorlardı. Leşlerin üzerine soğuk yağmur damlaları çarparken yuvalarından fırlamış gözleri sonbaharın soğuk gökyüzüne çevrilmişti. Elmer'ın Minot'tan çağırdığı kardeşi Pete onun yanında duruyordu. Uzun bir süre boyunca konuşmadılar ve sonra Elmer, Pete'nin de aklından geçenleri söylemeye başladı. Sigorta zararın bir kısmını karşılayacaktır. Hepsini değil ama bir kısmını. Sanırım gerisini de ben halledebilirim. Başka bir insanın yerine benim domuzlarımın ölmesi daha iyi. Pete başını sallayarak onayladı. Yeter artık diye yağmur yüzünden zar zor duyulan bir mırıltıyla söylendi. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi biliyorsun. Bir sonraki dolunayda dışarıda 40 adam olmalı. Ya da 60 ya da 160. Bütün salaklar bile bunu görebiliyorken milletin etrafta dolanıp hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmayı kesmesinin zamanı geldi artık. İsa aşkı için şuraya bir baksana. Pete toprağa işaret ediyordu. Katledilmiş domuzların çevresinde ağılın yumuşak toprağının üzerinde bir sürü iz vardı. Kurt izlerine benziyorlardı ama aynı zamanda tuhaf bir biçimde de insan izlerine. Şu S.Kick izleri görüyor musun? Görüyorum diye kabullendi Elmer. Bu izleri Pike'deki tatlı Betsy'nin yaptığını mı sanıyorsun? Hayır, sanmıyorum. Bu izleri kurt adam yaptı diye devam etti Pete. Bunu sen de biliyorsun. Alice de biliyor. Bu kasabadaki çoğu insan da biliyor. Canı cehenneme bir sonraki kasabadan geliyor olmama rağmen ben bile biliyorum. 1950'lerin bir New England Puritan'ın yüzüne benzeyen aksi ve sert bir yüzle kardeşine doğru baktı ve sonra tekrarladı. Yeter artık, bu işin bitirilmesinin zamanı geldi. Yağmur iki adamın yağmurlukların üzerinde durmaksızın hafif hafif vurmayı sürdürürken Elmer bu sözler üzerine uzun uzun düşündü ve ardından başını sallayarak onayladı. Ben de böyle düşünüyorum. Ama gelecek dolunay doğru zaman değil. Kasım'a kadar beklemek mi istiyorsun? Elmer başıyla onayladı. Çıplak ormanda. Eğer kar yağarsa çıplak ormanda daha iyi iz sürülür. Bir sonraki aya ne dersin? Elmer Zineman ambarın yanındaki ağılında katledilmiş domuzlarına bakıyordu. Ardından kardeşi Pete baktı. İnsanlar dikkatli olsalar daha iyi olur.